أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. Mülk suresi üzerinden konuşmaya başlamıştık geçen hafta. Allah izin verirse inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konu bütünlüğü sağlansın diye yani 7. ayetten 6. ayetten itibaren konuşacağız ama konu bütünlüğünü sağlayalım diye baştan ayetlerin mealini bir hatırlatmakta fayda var. Şu ön bilgileri vermiştik önce. Dedik ki Mülk suresi Mekke döneminde indirilen surelerdendir. Mekke'nin döneminin surelerinin hepsinin havasını üzerinde taşıyan bir suredir. 30 ayetlik bir suredir. İlk ayetleri şöyle. Tebârakellezî biyedihil mülk. Mülk elinde olan, egemenliği, her şeyin sahipliğini kendi elinde tutan Allah ne mübarektir, ne yücedir. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Ve o Allah her şeye gücü yetendir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Yine o Allah ölümü ve hayatı hanginiz daha iyi işler yapacaksınız diye denemek üzere yaratandır. Ve huvel azizul gafur. O Allah üstündür. Kullarının günahlarını örten, onları bağışlayandır. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tıbâka. Yine o Allah'tır ki tabakalar halinde 7 gök yaratmıştır. Mâ terâ fî halkı rahmâni min tefâvut. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Ferci'il basar. Gözünü bir çevir bak. Hel terâ min futûr. Bir çatlaklık görebilir misin? Sümmerci'il basara kerrateyn. Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Araştırabildiğin her yöntemle araştır. Gör ve gözle. Yengalib ileykel basaru hasi'en ve huve hasir. Göz aradığı kusuru, eksikliği ya da yanlışlığı bulamadan yorgun sana geri dönecektir. Ve legad zeyyennes sema'at dünya bimesabihâ. Gerçekten dünyaya yakın olan göğü, dünya semasını kandillerle süsledik. Ve ceallnâhâ rucûmen lişşeyâtîni. Ve o kandilleri şeytanlar için taşlamalar kıldık. Ve a'tednâ lehum azâbe's-sa'îr. Ve yine o şeytanlar için cehennem azabını hazırladık. Ve lillezîne keferû bi rabbihim. Rablerini inkar edenler, Rablerinin nimetlerine nankörlük edenler için azab-ı cehennem, cehennem azabı vardır. Ve bi'sel masir. O ne kötü dönüş yeridir. Baştan da ifade etmeye çalıştığımız gibi Allah-u Teala'nın elimizde iki tane kitabı var. Birisi Kitabullahil Menşur diye tarif ettiğimiz Allah'ın açık kitabı yani kainat kitabı. Bu kitabın her yerine Allah ayetlerini serpiştirdiğini, afakta ve enfüste ayetlerini var kıldığını anlatıyor. Ve bu afaktaki ve enfüsteki ayetleri okuyup ona göre davranmamızı, onun gösterdiği doğrultuda yürümemizi istiyor. Bir de Allah-u Teala'nın Kitabullahil Mestur dediğimiz satırlara yazılmış, peygamber aracılığıyla bize ulaştırılmış olan kitabı var. Bu iki kitabı birleştirip okuyarak ancak hayatı Müslümanlaştırmak mümkün. Öyle bakmaya çalışıyoruz olaya. Yani bir anlamda sanki şöyle söylenilebilir. Kur'an-ı Kerim pek çok açıdan tarif edilebilir ama bu konuşma bağlamında şunu diyebiliriz. Kur'an dünyayı kullanma kılavuzu gibi bakılmalı. Kur'an kainatı anlama kitabı gibi bakılmalı. Allah bize yaşadığımız hayatta güneşi, ayı, yıldızları, göğü ve yeri, dağları, ağaçları, hayvanları gibi yani etrafımıza yerleştirdiği yarattıklarını, doğum, ölüm, hastalık, iyileşme, sağlık, zenginlik, fakirlik, mutluluk, mutsuzluk gibi hayatımızı etkileyen olayları kendisi için birer ayet kıldığını ifade ediyor ve bütün bunlara nasıl bakacağımızı, bütün bu durumlarda nasıl davranacağımızı, her biriyle ilişkimizi nasıl düzenlememiz gerektiğini de indirdiği kitabıyla izah ediyor. İşte bu kitaptan yararlanmayan ve Rablerinin nimetlerini inkar edip ayetleri görmezden gelenler için cehennem azabı vaat edildi. Ve bu cehennemden küçücük bir tasvir, İza ulku fiha, cehennemi hak edenler cehenneme atıldıklarında semi'u leha şehîkan ve hiye tefûr, onun kaynayıp dururken çıkarttığı homurtusunu, uğultusunu ya da gürültüsünü işitirler. Öyle bir cehennem tarif ediyor ki sanki Rabbimiz, sanki canlı bir varlıktır cehennem. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler bazen bizim anlayışımızı alt üst edecek türden gelmektedir. Bazen cehennem canlı bir varlık gibi tasvir edilir. Yani mesela Allah Teala cehenneme gidecekleri olan cehenneme doldurdukça cehennem öfkeyle homurdanır. Allah Teala cehennemle konuşur ve sorar cehenneme doldun mu diye. Cehennem daha var mı diye cevap verir. Ya da başka bir yerde cehennem içerisindeki herhangi bir veil denilen bir yerden kendisi bizzat Rabbimize sığınır. Bakıyorsunuz karşınıza canlı bir varlık gibi bir cehennem tasviri çıkıyor. Bazı ayetlere geçiyorsunuz. İçerisinde ateşten tepelerin olduğunu, değişik azaplarının sergilendiği bir yer gibi tarif ediliyor. Her defasında sanki şöyle bir şey anlamak lazım. Allah-u Teala insanın duygularına sesleniyor, aklına sesleniyor. Bak böyle korkunç bir yere gideceksiniz. Ona göre davranın. Sanki bu hazırlanan cehennemin bir aklı vardır. Belki de vardır yani. Sanki bu cehennemin bir aklı vardır. Sanki bu cehennemin duyguları vardır. Bu cehennem aklıyla kendisine atılanların neden oraya geldiğini bilmektedir, kavramaktadır. Duyguları vardır bu cehennemin. O cehennem kendisine atılanlara öfke beslemektedir. Çünkü cehennem kime kul olduğunu bilmektedir ve kendisine atılanlara o kendisinin kulluk ettiği Rabbe kulluk etmediklerinden dolayı öfkelidir. Öyle olunca böyle insanın ruhunu alt üst edecek, duygularını sarsacak bir cehennem tarifi oraya her atıldıklarında kaynayıp dururken çıkarttığı o homurtuyu, gürültüyü işitirler. Öfkeli homurdanmadadır cehennem. Tekadu temeyyezu minel gayz. Yani cehennem az daha öfkesinden çatlayıverecek. Neye öfke? Kendisinin kulluk ettiğine kulluk etmedikleri için öfkeli. Bütün varlık, bizim canlı dediklerimiz, cansız dediklerimiz. Cansız dediklerimizde de belki bir bilinç olabilir mi? Bu tartışmaya girmek belki şöyle bir radyo programının işi değildir ama sanki bazı ayetlerin ilham ettiği, işaret ettiği şeylerden yola çıkarsak bütün kainatta cansız dediklerimizde de dahil bir bilinç olduğundan söz edilebilir. Mesela Allah Teala bazı taşlardan söz ederken Allah korkusuyla yerlerinden yuvarlandıklarından bahsediyor. Yine bazı taşlarından bahsederken onların Allah korkusundan çatlayıp içlerinden sular fışkırdığından bahsediyor. Bir başka ayet-i kerimede Allah Teala bütün varlığın Allah'ı tesbih ettiğini ama bizim onların tesbihatını anlamadığımızı ifade ediyor. İşte bu bizim anlayamadığımız, bilemediğimiz türden bir bilince sahiptir. Bunlardan bir tanesi de cehennemdir, o varlıklardan bir tanesi de. Ve bütün varlığın kendisine kulluk ettiği o Allah'a kulluk etmeyen tek varlık olan insana, cehenneme giden insana öfkeyle homurdanıyor ve öfkesinden neredeyse çatlayacak hale gelmiştir. Küllemâ ulkıya fîhâ fevcun, cehennem içine her defasında cehennemi hak edenlerden bir topluluk atıldığında, sevk edildiğinde se'elehum hazenetuha, bu cehennemde görevli olan melekler var, zebaniler var, görevliler diyor Allah Teala. O cehennemin görevlileri içeri atılan her gruba sorarlar. Elem ye'tikum nezir? Size bugününüzü hatırlatan, bugününüzü anlatan, bugün başınıza gelecekleri bildirerek bundan kendinizi sakınmanız gerektiğini söyleyen uyarıcılar gelmedi mi size? Yani aklı başında bir insan cehenneme nasıl gider? Bak cehennem bu kadar tarif edilmiş. Yani bu anlamda hemen bir parantez açayım. Kur'an-ı Kerim'deki cennet ve cehennem tasvirlerinin ne işe yaradığını da görmüş oluyoruz. Allah-u Teala bize çok çok birçok ayet-i kerimede cennet tasvirleri yapıyor. Bu cennet tasvirlerinin sık sık okunması gerekiyor ki neresi için çalıştığımızı bilelim. Yani farzlar kendisine zor geldiğinde bir insan hemen hatırlatmak gerekiyor. Kardeşim biz sana Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde 15 günlük tatil sözü vermiyoruz ki. Biz sana içinde ebedi kalacağın ve içinde şu şu şu şu nimetlerin bulunduğu bir yere gitmeyi vaat ediyoruz. E bunun için uğraşılmaya değmez mi? Elbette uğraşılmaya değer. Şu şu şu şeyleri Allah Teala sana haram kılmıştır. Falanca ayette, falanca hadiste haramlar bildirilmiştir. Bu haramları bir Müslümanın işlememesi gereklidir. Ya haramlar çok keyifli de kendimi çok fazla geri çekemiyorum da bir kere alıştım vazgeçemiyorum da. İyi de biz sana bir öğretmenden yiyeceğim bir azardan ya da bir öfkeli bir polisten yiyeceğim bir sopadan ne bileyim kızgın bir insandan yiyeceğim bir dayaktan söz etmiyoruz ki. Bak içerisinde nelerin olduğu, şu bahsedilen tehlikelerin olduğu cehennemden söz ediyoruz diye konuşabilmek için cehennem tasvirlerini de anlatmakta fayda var. İşte böyle bir cehennem var. O cehennemin içerisine düşenlere cehennemin görevlileri akılları ermiyor belki. Yani nasıl olur da bir insan buraya gelir? Aklı başında bir insanın ki insanı insan yapan en önemli özelliklerinin başında idrak etme kabiliyeti geliyor. Yani kendisine verilen bilgilerden bir şeyin sonucunun ne olduğunu çıkarabilme kabiliyeti var. Nasıl olur da bir insan cehenneme gidecek işler yapar, cehenneme gidecek bir hayat yaşar? Şaşkınlıkla soruyorlar. Sana bu cehennemi anlatacak bir uyarıcı gelmedi mi? Alo dediler ki. Bela geldi dediler. Bize bunları anlatan, böyle şeyler olacağını söyleyen uyarıcılar geldi. Gacca ena nezir. Bize uyarıcı geldi. Kim bu uyarıcı? Başta peygamberler. Resulullah Aleyhisselam'dan, Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar gönderilen bütün peygamberler. Sonra o peygamberlerin getirip öğrettiğini anlatan insanlar. Ya da bir şekilde uyarı görevini gerçekleştirecek herhangi bir şey. Bu bazen bir kitaptan okuduğunuz bir pasaj da olabilir. Bu bazen seyrettiğiniz bir filmin içerisinde sıkıştırılmış bir mesaj da olabilir. Bu bazen yaşadığınız hayatın içerisinde yaşadığınız bir olayın getirdiği sarsıntı veya düşünme anı da olabilir. Bu bazen size bir hakikati anlatıveren bir arkadaşınız, bir dostunuz, bir akrabanız veya efendim bir radyo programı da olabilir. Kendilerine bu size uyarıcı gelmedi mi diye sorulanlar inkar etmiyorlar. Evet diyorlar. Bize uyarıcı geldi. Yani cehennemin ne olduğunu anlatan, bu hayatın sonunda bir hesap olduğunu, hesapta başarısız olursak eğer cehenneme gideceğimizi anlatan uyarıcı geldiyse, yani ne o zaman? Neden dolayı cehenneme düştünüz? Peki ne yaptınız siz o uyarıcılara? Diye cehennemin görevleri sorduğunda dediler ki, fekezzebna, biz onları yalanladık. Ne dediniz? Vakulna, dedik ki, ma nezzelallahu min şey. Hayır dedik. Allah bir şey indirmedi. Ha, şimdi karşımıza insanların cehenneme düşmesine sebep olacak hastalıkların en önemlilerinden bir tanesi çıkıyor. Nedir o? Kimi insanların Allah'ın insan hayatına müdahale ettiği gerçeğini kabul etmemeleri. Bir daha tekrar etmekte fayda var. Ta ilk peygamberlerden bu yana peygamberlere itiraz eden insanların kullandıkları argümanlardan, söyledikleri itiraz sözlerinden bir tanesi bu. İnsanların birçoğu Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte Allah'ın insan hayatına müdahale etmeyeceğine inanıyorlar. Evet bir Allah var. Bu Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. Evet bir Allah var. Bu Allah ölümü ve hayatı da yaratmıştır. Evet bir Allah var. Bu Allah gökten yağmuru da indiriyor, rüzgarı da estiriyor, şimşeği o çaktırıyor. Evet bir Allah var. Bizi yaratan odur, bizi öldüren de odur. Doğru. Ama o Allah benden neye inanacağımı, bana neye inanacağımı bildirmiyor. O Allah benden nasıl davranacağımı belirleyecek davranışlar istemiyor. Bana bir takım emirler söylemiyor, bana bir takım yasaklar koymuyor. Nasıl giyineceğime, nasıl zevkleneceğime, nasıl üzüleceğime, neyin peşinde koşacağıma, neyden sakınacağıma, kişisel hayatımdan arkadaşlık ilişkilerime, akrabalık ilişkilerimden aile düzenime, sosyal hayatımdan devlet düzenine, eğitim anlayışımdan kainata bakışıma varıncaya kadar beni şekillendirmek için herhangi bir şey istemiyor. Herhangi bir şey yapmıyor bu Allah zannediyorlar. Allah bir şey indirmedi sözü doğrudan Allah'ın varlığını kabul ediyormuş gibi görünmekle beraber Allah'ı atıl bırakan, Allah'ın hayatın dışında olduğunu, hayatın dışına iten bir anlayışın tam karşılığı işte. Allah bir şey indirmedi diyorlar. Pek çok insan böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Okuduğumuz kimi akımlardan, karşılaştığımız insanlardan. Allah'ın varlığını kabul ediyor. Niye? Allah'ın varlığını inkar etmek zor bir durumdur. Yani insanın içinde bulunduğu bu mükemmel düzenlenmiş sisteme bakıp da bunun yaratıcısız olduğunu, kendi kendine olduğunu söylemesi biraz zordur. Evet, her ne kadar okullarımızda bu böyle öğretiliyorsa da bu sadece bizim memleketimizle ilgili bir konu değil. Zaten bizim memleketimizde öğrettiklerimiz dışarıda gayrimüslimlerin ürettiği bilgilerin çevrilmiş versiyonları. Bunları öğretiyoruz zaten. Dünya çapında insanlar Allah'ın gündemde olmadığı, daha doğrusu Allah'la ilişkilendirmedikleri bir kainat bilgisi öğretiyorlar. Yani güneşin nasıl döndüğünü öğretiyor ama bunun Allah'la ilişkisi olmadığını söylüyor. Efendim yağmurun nasıl olduğunu anlatıyor ama bunu ya Allah'la ilişkilendirmiyor. Hastalık ve sağlığı açıklayacak pek çok bilgi veriyor ama bunu Allah'la ilişkilendirmiyor. Doğum ve ölümü Allah'la ilişkilendirmiyor. Şimdi böyle olunca insanlar sanki Allah yokmuş gibi bir bilgi alıyorlar. Ama öyle değil. İnsanlarla tek tek konuştuğunuzda size hepimiz fark ediyoruz ki insanlar aslında bir yaratıcının varlığına inanıyorlar. Çünkü yaratıcının varlığını reddetmek normal bir aklın kabul edebileceği bir şey değil. Bu insanın kendi aklını, kendisinin düşünebilme kabiliyetini inkar etmesidir ki. Her ne kadar bilgiler bilimsellik adı altında böyle verilse bile tek tek konuşulduğunda o bilimsel bilgileri öğrettiğini söyleyen insanlar da bizzat bir yaratıcının varlığına inanıyorlar. Ama şimdi bir yaratıcının varlığına inanmak değil asıl olan. O yaratıcının hayata karışıp karışmadığına inanmak. O yaratıcının bize bir şey gönderip göndermediğine inanmak. O yaratıcının bizden bir şeyler istediğini ve bir gün hesap sorup sormayacağını belirlemek. Yoksa Allah var diyorsun ama bir şey indirmedi. Olmasa ne olurdu ki sanki o zaman? Hayatında hiçbir yeri yok yani. Dediler ki Allah bir şey indirmedi. Bunun bazen yani kafirlere benzediğinin farkında bile olmadan bazen Müslüman bir insanın bile yapabildiğini görüyoruz. Ben burada bir parantez açayım. Yani sözlerim ne kadar dinleyicinin zihninde billurlaştı, ne kadar netlik kazandı bilemiyorum ama elimden geldiği kadar şu cümleyi biraz daha açmaya çalışayım. Bu bilgi bize lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala müşriklerden söz eder. Doğrudur. Ama müşrikler üzerinden Müslümanlara da ders verir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hristiyanlardan söz eder. Hristiyanlar üzerinden Müslümanlara ders verir. Yahudilerden söz eder. Yahudiler üzerinden Müslümanlara ders verir. Yani müşriklerin düştüğü hataların benzerlerini doğrudan bir gavurluk yapmaksızın, kendini müşrik pozisyonuna falan da sokmadan belki ama onun düştüğü hatanın benzerini, bir müşriğin düşünce yanlışını veya ahlak yanlışını, davranış yanlışını bir Müslüman da işlediği zamanlar olur. Bak diyoruz, bu düşünce bir Müslümanın düşüncesi olamaz. Bu düşünce bir müşrik düşüncesidir. Bundan senin sıyrılman gerekiyor. Bir davranış, bak bu davranış bir Müslüman davranışı olmaz. Bu bir müşrik davranışıdır. Bu davranışın senin üzerinde görülmemesi lazım. Ondan uzaklaşman gerekiyor uyarısıdır bu. Bazen Allah Teala Yahudiler üzerinden, Hristiyanlar üzerinden yani Ehli Kitap üzerinden bir ders verir. Ve böylece deriz ki bak bu davranış Yahudilerin ve Hristiyanların davranışıdır. Onların bakış açısıdır, onların düşünüş tarzıdır. Sen bu davranışı üzerinde taşımaman, bu düşünceyi zihninde taşımaman gerekiyor. Arınman, temizlenmen gereken, reddetmen gereken bir davranış modelidir. Tarzından açıklama yapıyoruz. Efendim münafıklardan bahsediyordur. Doğru, münafıklardan bahsediyordur ama onlar üzerinden bize ders verir. Yani bak bu münafık adetidir. Mesela diyelim ki Hazreti Peygamber'in sözünden yola çıkarak söyleyelim. Yalan söylemek bir münafık özelliğidir. Şimdi hayatında bir defa iki defa bazen bir olayda yalan söyleyen bir Müslümanın yakasına yapışıp da sen münafıksın demeyiz zaten. Münafıklık bir kalp halidir. Allah'ın gönderdiği dini, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini, Kur'an'ın kitap oluşunu kabul etmeme halidir. Ama yalan söylemede bu ahlaksız heriflerin bir ahlaksızlığıdır. Bir Müslümandan bunu ortaya çıktığı zaman diyoruz ki bak bu yaptığın şey bir Müslüman davranışı değildir. Senin bundan uzak durman gereklidir uyarısı. Burada da böyle bir kendimize ders çıkartmayı deneyelim. Bir daha söylüyorum tekrar yani yanlış anlaşılmalara kesinlikle düşmemesi için arka arkaya ısrar ediyorum. Bir müşriklik halinden değil müşriklerin düştüğü bir hatadan söz ediyoruz. Onların gibi bir hataya düşmekten. Kimi insanlar hayatın kimi bölümlerinde Allah'ın bir düzenlemesinin olmadığını iddia etmeleri. Yani efendim düğüne din karıştırmayalım, eğitime din karıştırmayalım, eğlenceye din karıştırmayalım, sanata din karıştırmayalım, Spora din karıştırmayalım, ekonomiye din karıştırmayalım. Yani herkes hepsini söylemiyor zaten. Kimisi onu söylüyor, kimisi onu söylüyor. Sonuçta mübarek bu herkesin söylediği sözleri toplarsanız dinin gireceği hiçbir yer kalmıyor. Yakında herhalde camiye din karıştırmayalım dese şaşırmayacağımız bir hale geleceğiz yani. Herkesin din topladığı zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. Allah'ın hayatımıza karışmadığı alanlar ayrıntılarında belki olabilir. Bu karışmadı. Bu doğru anlaşılması gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın bir sözünden dolayı söylüyorum. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah diyor bizim için bazı şeyleri haram kılmıştır. Onları beyan etmiştir. Bazı şeyler helal kılmıştır. Onları beyan etmiştir. Bazı şeyleri de diyor ben unutma olmaksızın bir şey söylememişimdir. Orada da diyor Allah size bir genişlik açmıştır. Yani bizim bu İslam dininde mübahlar alanı diye tarif ettiğimiz geniş helaller dairesidir. Şimdi burada bir fıkıh dersine girmiş gibi olmayalım. Hızlandıralım bu konuyu geçelim. Nedir o? Allah bir şey indirmedi dediler. İndirmedi deyince de Allah madem bir şey indirmedi, o zaman hayatlarını da canları nasıl istiyorsa öyle yaşayabileceklerdi ve öyle yaşadılar. Devam. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz gerçekten apaçık bir büyük bir sapıklık içindesiniz. Bu cümle eğer peygamberlerin gelişini peygamberleri reddeden kafirlerden sadır olduysa terbiyesizliğin zirvesine çıkmışlardır. Kendilerinin doğru yolda olduğunu yani kendilerine gelen uyarıyı kabul etmemek bir yana kendilerini asıl kabul edip doğru yolda kabul edip hakikatin ölçüsü kabul edip kendilerinin dışında bir yol teklif ettiği için peygamberleri sapıklıkla suçluyorlar. Yani sapmanın bunca düzeye gelişmiş gelmiş olması ancak insanın yapabileceği bir sapma türü. Yani hem kendisine hakikat anlatıldığında kabul edilmiyor, etmiyor, uyarılara kulak vermiyor, yetmediği gibi kendisini, kendi yaşam biçimini hakikatin, hakkın ölçüsü kabul edip kendisine Allah'ın dinini ya da hakkı tebliğ eden insanları sapıklıkla suçlamışlar. Bu eğer söz onların değil de Allah'ın sözü ise ya da peygamberlerin sözü ise siz Allah'ın bir şey indirmediğini söylemekle gerçekten büyük bir sapkınlığa düşmüş oldunuz. Bir başka konuya geçelim. Devam ediyoruz. Onların cehenneme neden düştüklerini belirliyor. Şimdi cehenneme girmişler. Allah bir şey indirmedi dedilerdi. Geldiler baktılar ki cehennem var. Kendileri de cehennemi hak edecek bir hayat yaşamışlar ve sonuç belli. Ha, gerçek ortaya çıktı ki Allah meğerse bir şeyler indirmiş. Çok mu zordu yani bunu anlaması? Diyorlar ki ve kalu dediler ki lev kunna nesma'u ev naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dediler ki eğer biz işitseydik veya akletseydik cehenneme düşenlerden olmazdık. Ne zaman? Dünyadayken. Allah-u Teala uyarıyor insanları. Bakın böyle pişmanlıkla dizinizi döveceğiniz, parmaklarınızı ısıracağınız bir zaman gelecek. Şimdi akletmeniz gerekiyor. Şimdi düşünmeniz gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyormuş? İki şey. Bir, önce dinlemeniz gerekiyor. Allah bir peygamber gönderdi. Peygamberin ne dediğini dinlemen gerekiyor. Allah bir kitap indirdi. Kitabın ne dediğini dinlemen gerekiyor. Dinlemeden zaten neyi reddedeceğini, neyi kabul edeceğini nereden bileceksin? Önce bir dinle ya. Allah'ın insanlara en büyük lütuflarından bir tanesidir peygamber göndermiş olması, kitap indirmiş olması. Der ki İbn-i Kayyim, Allah rahmet etsin, Allah'ın Rahman sıfatını açıklarken, Allah'ın sonsuz merhamet sahibi olduğunun göstergesi, dünyayı yaratması, dünyayı yaşanılır hale getirmesi, bedenlerimizin hayatını sürdürebilmesi için gereken her şeyi var etmesi değildir diyor. Evet bütün bunlar Allah'ın sonsuz merhametinden bize sunulmuş birer merhamet örneğidir ama Allah'ın en büyük merhameti, Rahmanlığının en güzel göstergesi insanlara peygamber göndermesi ve kitap indirmesidir diyor. Neden? Çünkü eğer yeryüzündeki yaşamak için gereken şeyler yaratılmamış olsaydı bedenimiz ölecekti. Ama Allah bize kitap indirmemiş, peygamber göndermemiş olsaydı eğer, Ruhumuz ölecekti, aklımız ölecekti. Allah peygamber ve kitapla aklımızın yaşamasını, ruhumuzun yaşamasını lütfetti bize. İhtiyacımızı karşılamış oldu. Demek ki Allah'ın en büyük merhameti kitap göndermesi, peygamber göndermesi ise yapacağın şey de bu peygamber ne diyor diye bir merak etmek. Yani bunu sadece Müslümanlar için değil, belki bir Müslüman olmayana, bir gavura da böyle anlatılabilir mi? Belki böyle de anlatılabilir. Yani şu söylenebilir belki. Yahu bak, peygamber diye bir kavram var. Peygamber diye bir olay var. İnsanlar binlerce yıldan beri peygamber diye bir insan türüyle karşılaşmışlar. Onlarla konuşmuşlar. Onlara uymuşlar veya kavga etmişler. Bak, bugün dünyada şu kadar milyar insan şu insanın ya da bu insanın peygamber olduğuna inanıyor. Peygamberlik diye bir olayı insanlar kabul etmiş durumdalar. Bir merak et bakalım, bu adamlar ne demişler? Çok mu zor ya? Sadece bu bile insanın yaşama sorumluluğunun içerisinde algılanması gerekiyor. Önce düşünecek, dinleyecek. Ev nakılu. Buradaki ev, yani veya kısmına müfessirlerimizin geneli verdiği cevabı, verdiği anlam veya değil ve, yani şöyle anlam vereceğiz. Biz dinleseydik ve akletseydik, yani dinleseydik peygamberin sözünü ve sonra peygamberin sözünü akletseydik, üzerinde kafa yorsaydık, ne diyor? Ben bunu kabul ettiğim zaman hayatıma ne getiriyor? Kabul etmediğim zaman benim hayatımda neyi eksiltiyor? Kabul etmemekle ne elde ettim, ne elde etmiyorum? Söylediği sözler ne kadar tutarlı, ne kadar doğruluk payı var diye bir kavramaya, akletmeye, düşünmeye çalışacaktın. Bunlar Allah'ın sözleridir diye önüne koyduğu ayetleri üzerinde kafa yorman gerekiyordu. Kur'an-ı Kerim'de defalarca defalarca emredilen ibadet türü değil midir? Tefekkür etmek, tedebbür etmek ve tezekkür etmek. Yani Allah'ın gönderdiği sözlerin anlamı üzerinde düşünmek, onlardan öğütler almak, onların yol açtığı sonuçlar üzerinde kafa yorup sonuçlar çıkartıp hayatı şekillendirmek, tekrar tekrar düşünmek. Yani bu demektir ki ayetleri okudur, oku oku oku oku, fark etmez. Yani ben biraz daha iddialı bir şey söyleyeyim. Okuduğunuz şey, hiç anlamadan okuduğunuz Kur'an metni ise her harfine bir sevap kazanırsınızdır. Peygamber Aleyhisselam'ın sözünden dolayı söylüyorum. Ama hayatınızı Müslümanlaştırmanız için işinize yaramaz. Sevap olması elbette, onu konuşmuyoruz. Okuduğunuz Kur'an'dan yararlanmamış olursunuz. İsterseniz mealini okuyun. Türkçe okuyunca anladığınızdan dolayı bazı cümleleri anlıyormuş gibi görünebilirsiniz ama kesinlikle pek çok hadis de bunu destekliyor. Pek çok ayet de bunu destekliyor. Okuduğunuzun üzerinde kafa yormanız gerekiyor. Mesele sadece Kur'an metninin Arapça üzerinden mi okunması, Türkçe üzerinden mi okunması, meal okunması falan değil bu iş. Kur'an-ı Kerim'i düşünmek, akletmek, tefekkür, tezekkür, tedebbür gibi fiiller, yani Arap insanına seslendi önce. Arap insanının okuduğu ayetin kelime olarak, cümle olarak anlamının ne olduğunu anlamama sorunu yoktu. Allah onlara dedi, bu sizin anlamını, yani doğrudan cümle anlamını bildiğiniz, anlayabildiğiniz bu cümlenin sonuçları üzerinde düşünün. Sana ne demek istiyor diye. Bir şey diyor ama onun üzerinden başka bir şey demek istemiş de olabilir. Eğer düşünseydik, dinleseydik, akletseydik, Allah'ın sözlerini, etrafımızda yaşanan olayları, yaşadığımız hayatı gözden bir geçirseydik, ya ölüp gittiğimizi görecektik, doğan hiç kimsenin bu dünyada kalmadığını görecektik. İnsan zengin olunca da öldüğünü görecektik. Mevki makam sahibi olduğu zaman da öldüğünü görecektik. Güçlünün de güçsüzün de aslında benzer bir sona uğradığını görecektik. Bu dünyada uğraştığımız, peşinde koşturduğumuz şeylerin ne kadar hayatımızı harcamaya değip değmediğini düşünecektik. Buradan yola çıkarak dünyayı terk etmeyecektik. Kesinlikle. Niye? Birçok hadisten dolayı, birçok ayetten dolayı söylüyoruz. Dünyayı terk etmek gerektiğini, dünyadan el etek çekmek gerektiğini tabii ki anlamayacaktık. Çünkü Allah Teala'nın bütün bunları bize kullanıp, Allah'ın emrine uygun, isteğine uygun şekilde kullanıp, ona göre cenneti kazanmamız için verilmiş birer sınav malzemesi olduğunu öğrenecektik. Hayata bakışımız değişecekti, olaylara bakışımız değişecekti ve Peygamberlerin söylediği sözler üzerinden yeni bir hayat inşa edecektik ama dinlemediler. Dinlemeyince zaten düşünemediler. Söze kulak vermek, ne kadar ifade edebildim bilmiyorum ama bir daha tekrarlayayım. Söze kulak vermek, uyarıya kulak vermek, kitaba kulak vermek, hakikate ulaşmak yolunda atılacak en ciddi adımdır. Hiçbir şey dinlemeyen, hiçbir şey okumayan insanların hiçbir şeyde akletmeleri mümkün olmayacaktır. Aklın, akıl yeteneğinin kullanılabilmesi için malzeme lazım. Akıl sanki, yani öyle ben benzetme yapayım. Akıl bir makina gibi düşünelim ya. O makineye malzeme vereceksiniz ki işlesin. Saçma sapan malzemeler verirseniz, kötü malzeme verirseniz kötü ürün vereceği belli yani. Makinenin kendisinin ne kadar harika olduğu, ne kadar mükemmel bir tasarlanmış olduğu ayrı bir konu ya. Verdiğiniz malzeme önemli. İnsanın aklına eğer Allah'ın sözünü, peygamberin sözünü, Allah'ın sözünden hareketle kainata yerleştirdiği hakikatlarla ilgili bilgileri doğru bir yönden verirsen, onu aklederse eğer, o zaman doğru sonuçlar çıkartacak. Ama dinlemiyor. Dinlemeyince de mecburen akletmiyor, akledemiyor. O zaman da gidiyor cehennemin karşısına. Cehennemi görünce pişmanlıkla, biz akletseydik, dinleseydik cehennem halkından olmazdık diyor. İş işten geçti. Fa tarafu bilden bihim. 11. ayet. Fa tarafu bilden bihim. Günahlarını itiraf ettiler. Şimdi günahını itiraf etmek sanki kurtuluş için atılan birinci adım gibi düşünülür. Biz dünyadayken günahın itiraf edilmesini birinci adım kabul ederiz, tövbe etmek için. Bir insanın tövbe etmesi için ilk şart nedir? Günah işlediğinin farkında olmasıdır. Günah işlediğini kabul etmesidir. Yaptığı işin hata olduğunun farkında olmayan, hata olduğunu kabul etmeyen, hatayı düzeltmek için de bir adım atmayacaktır. Şimdi burada bakıyoruz, günahlarını itiraf ettiler. Ne oldu? Ne işe yaradı günahlarını itiraf etmeleri? Düzeltmek için bir adım gibi değerlendirilebilirdi. Değerlendirmiyor Allah Teala. Fesuhkalle ashab-ı sair, cehennem halkı Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Yazıklar olsun onlar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar onlar. Niye? Çünkü iş işten geçtikten sonra günahlarını itiraf ettiler. Günah itirafı yakalanmadan önce yapıldığında kıymetli. Ben seni yakalamışım, cezanı vereceğim, canına okumak üzereyim. Ha, tamam, kabul ettim. Etmesen ne olacak? Yakalamışım zaten ben seni. İnsanlar ellerinde fırsat varken günahlarını itiraf etmeli. İnsanlar hazır hayatları devam etmekteyken, o kaçamayacağı an, geri dönemeyeceği nokta gelmeden önce, ya ben sorumsuz bir yaşam sürdürüyorum. Benim hayatımda Allah'ın çizdiği sınırlar yok. Benim hayatımda peygamberin yol göstericiliği yok. Benim hayatımda kendi düşüncelerim ve zevklerimin dışında, geleneklerin veya neyse başka insanların kafalarından koyduklarının dışında bir yaşam tarzı yok ya, diye düşünüp düzeltmek için bir adım atmadıktan sonra cehenneme gelmişin karşısına görmüşün, ben günahımı itiraf ediyorum. Hiçbir kıymeti yokmuş. 12. ayetimiz hemen tam tersi, tam karşısındaki iyi insanların özelliğini görüveriyoruz. Hepimiz biliyoruz. Kur'an okumaktayız arkadaşlar. Kur'an'ın üslubudur. Cennetten bahsetti mi cehennemi anlatır arkasından. Cehennemi anlattı mı biraz sonra arkasından cenneti anlatır. İyilerden bahsediyorsa biraz sonra kötülerden bahseder. Allah'ın azabına uğrayacak insanlardan bahsetmişse biraz sonra Allah'ın rahmetine erişecek insanlardan da bahseder. Ki hep ikili gelir, hep ikili sunumlarla gelir ki yani gör, aklet, kendin tercih et. İşte biri budur, biri de budur diyor. Hemen geldi 12. ayet-i kerimede. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gayb. Hiç kuşkusuz Rablerinden görmeden korkanlar. Rablerinden görmeden korkanlar. Gayba iman edenler. Lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Onlar için mağfiret ve büyük bir ödül vardır. Büyük bir karşılık vardır. Ayet-i kerimede üzerinde duracağımız birkaç şey var. Bir, Rablerinden korkarlar diye çevirdiğim şey aslında yahşevne kelimesi, huşu. Bizim Türkçe'de çevirmeden kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Huşu, saygıdan kaynaklanan bir ürperme, saygıyla karışık bir korkuyu, hürmetle karışık korkuyu ifade eder. Yani bu bir tehlikeden korkmaktan daha ziyade onun değerini anlamış olmanın, büyüklüğünü anlamış olmanın getirdiği, azametin getirdiği bir korku gibi anlamak gerekli. Yukarıdan beri anlattığımız ayetlerle birleştirelim. Göklerin ne kadar mükemmel olduğunu fark edip gökleri yaratan karşısında saygıyla ürperen insandan bahsediyoruz. Allah'ın kainata yerleştirdiği her bir ayetin farkında olup bu mükemmellik karşısında hayranlıkla, takdirle ve tazimle boynunu büken bir Müslümandan, bir insandan bahsediyoruz. Allah'ın kitabını okuyup da ne kadar harika, ne kadar mükemmel bir hayat tarzı önerdiğinin farkına varıp bunun karşısında saygıyla boynunu büken bir insandan söz ediyoruz. Rabbinin büyüklüğünü anlayıp hani En'am suresindeki ifadeyle birleştirelim. Ve ma kadarullah hakka kadrihi ayetiyle onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın büyüklüğünü takdir edemeyen, hakkıyla anlamayan Allah'tan da hakkıyla sakınmayacaktır. Huşu duyan, Allah'ın büyüklüğü karşısında ürperen ve bununla boyun eğen insan, bu bir. İkincisi, bunlar Rablerinden gaybda korkuyorlar. Yani henüz ölmemişler. Hayattayken korkuyorlar. Cennet onlar için bir gaybtır. Cennet bizim için bir gayb, görünmeyen bir şeydir. Cehennem bizim için görünmeyen bir tehlikedir. Öyle de görünseydi zaten tehlike olmaktan çıkacaktı ki o asıl olacaktı. Cennet görseydik eğer, o zaman o bizim için bir vaat, o bizim için bir söz verme olmayacak, hakikatin ta kendisi olacaktı. Görmeden iman etmek, görmediğine iman etmek insanı Müslüman yapan en önemli farktır. Hemen Bakara suresinin başında Allah Teala takva sahiplerinin özetlerini anlatırken, yani Kur'an'a henüz giriş yapıyoruz. Kur'an'a giriş yaptığımız yerde takva sahiplerini, Müslümanları anlatırken Allah Teala'nın onlarla ilgili söylediği ilk vasıf اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Onlar gayba iman ederler. Hemen Yasin suresindeki mesela ayeti atlayabilirsiniz. Sen ancak gayba iman eden, görmediği halde Rabbinden korkanları uyarabilirsin ayetini hatırlayın. Müminle mümin olmayanı birbirine ayıran şey budur. Mümin, Müslüman, hayatın sadece görünenden ibaret olmadığını fark etmiştir. Kafir, hayatını sadece gördüğü yerde kısıtlı hale getirmiştir. Görünenin dışında bir şeye gözünü dikmemiştir. Varsa yoksa bu dünya hayatıdır, varsa yoksa bu dünyadaki tutkularıdır, hevesleridir veya korkularıdır. Onun cehennemi bu dünyadadır. Yani mesela ne? Ulaşmak istediği bir hedefe ulaşamamaktır. Elde etmek istediği bir makamı elde edememektir. Tatmak istediği bir zevki tadamamaktır. Sahip olmak istediği bir mala, bir mülke, bir değere sahip olamamaktır. Onun için bu dünyadaki mahrumiyetler cehennemdir. Bu dünyada onun için cennet elde etmek istediği zevklerdir. Bazen şöhrettir, bazen itibardır, bazen mal makamdır, bazen karşı cinse olan düşkünlüktür. Bazen içinde hissedeceği bir onurdur. Onun cenneti bu dünyadadır ve sadece bu dünyaya yönelik bir hesap yapar. Oysa mümin hayatın burada bitmediğini görmektedir. Burada elde edilen hiçbir şeyin elde kalmadığını, burada korkulan hiçbir şeyin ebedi devam etmediğini görmektedir. Mümin perdenin arkasına gözünü dikebilendir. Mümin sebepler dünyasının arkasına sarkmayı başarabilen adamdır. Bunu ancak akletme yoluyla yapabilir. Biraz önce yüksek ayette geçen dinleme ve akletme işini yaptığından dolayı sebepler dünyasının arkasına geçebilen insandır mümin. Bir görünen vardır, bir de görünmeyen. Görünen sadece imtihan alanıdır. İmtihanda olduğunu fark ettiğinde, imtihanı düzenleyenin olduğunu ve bunun bir sonucu olduğunun idrakına varan kişidir mümin. Onlar Rableriyle daha karşılaşmadan önce korkarlar. Onlar bu dünyadayken Allah'a saygı gösterirler. Onlar bu dünyadayken Rablerinin makamından saygıyla korkarak Rabbinin makamına uygun davranırlar. İşte bundan dolayı da Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat, büyük bir karşılık vaat etmiştir. Ve esirru kavlekum ev içheru bih. Şimdi siz sözünüzü İster gizleyin, isterseniz açıkça söyleyin. İnnehu alimun bi zati sudur. Hiç kuşkusuz Allah kalplerin gizlediğini, kalplerde barınanları da bilmektedir. Yani şu iki tip adama sesleniyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz, hani dediler ya, Rabbim Allah bir şey indirmedi dedik. Bunu ister açıktan söyle, ister gizli söyle. Bunu ister dilinle ifade et, lafız olarak söyle. İstersen tutum ve davranışlarınla, tarzınla bir yaşam biçimi olarak söyle. Aşağıdaki de öyle ya. Bunu ister gizli söyle, ister açık söyle. İster dilinden dökülsün, ister davranışlarından dökülsün. İster dilinde olsun, açıkça herkese ilan et. İstersen gizli toplantılarında, baş başa kaldığın yerlerde ağzından kaçır. İster alenen cümlelerinde söyle, ister cümlelerin satır aralarına sıkıştırılmış gizli mesajlar olarak söyle. Allah senin sözündeki gizlilik ve açıklığı bilir. Gizli ve açık söylediklerini de bilir. Yalnızken söylediklerini bilir. İnsanlarla beraberken söylediklerini de bilir. Senin ağzından dökülen sözleri de bilir. Senin hayatınla ortaya koyduğun aslında gerçek inancın olan şeyleri de bilir. Niye? Çünkü o zaten kalplerde olanı bilir. Ela ya'lemu men halak. Bilmez mi yaratan? Bunu iki türlü çevirebiliriz. Bilmez mi yaratan? Bu bir çeviri. Bilmez mi yarattığını diye de çevirebilirsiniz. İkisini birleştirip şöyle bir ortak meal verelim. Hiç yaratan yarattığını bilmez mi? O yarattı. Onun yaratıklarının ondan bir şey gizlemeleri mümkün mü? Bu bir. Buradan bir de şöyle bir şey söylemekte fayda var. Yani bu ayetin yaptığı çağrışım, öyle düşünelim. Allah bir din gönderiyor. Kimi insanlar zannediyorlar ki Allah'ın dinine uygun yaşarsam, iyi bir Müslüman hayat sürdürürsem birçok ihtiyacımı karşılayamayacağım zannediyor. Müslümanca bir yaşamın zor olduğunu zannedenler oluyor. Müslümanca bir hayatın mahrumiyetler getireceğini zannedenler oluyor. Hayatı sıkıntılı, dar, çekilmez bir hale getireceğini zannedip de işte bu cendereye girmekten korktuğu için İslam'dan uzak durduğunu söyleyen insanlar oluyor. Onlara verdiğimiz bir cevap bu. Ya yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan senin yaratılışına hangi ihtiyaçları koyduğunu bilmez mi? Senin bu ihtiyaçlarını düzenleyebileceğin, giderebileceğin çözümler koymamış mıdır yani sistemin içerisine? Seni bizzat kendi yaratışıyla karşı karşıya getirip senin yaratılışınla, yani fıtratınla kavga ettirecek bir sistem koyar mı Allah? Senin yemeğe düşkünlüğünü de biliyor, yatmaya düşkünlüğünü de biliyor, giymeyi sevdiğini de biliyor, karşı cinse ilgini de biliyor, çocuklara ilgini de biliyor. Efendim, dünyadayken zenginliğe düşkünlüğünü de, güce düşkünlüğünü de biliyor, hasrattan korktuğunu, fakirlikten korktuğunu, yalnızlıktan korktuğunu. Yani bütün ne varsa korkuların ve tutkuların. Zaten Allah bunları yerleştirmiş. Neyinden korkuyorsun merak etme, Allah sadece bütün bunlara helal yoldan nasıl ulaşacağını öğretiyor. Seni mahrumiyetle cezalandırıp öyle deneyip seni sıkarak cendereye alarak cennete göndermiyor ki Allah Teala. Hayatını çekilmez bir zindana döndür, öyle bir şey demiyor ki Allah. Allah yarattığını bilmez mi? Yarattığını biliyor ve onun tüm ihtiyaçlarına da uygun bir sistem gönderdi zaten. Merak etme, ona uyduğunda hem fıtratına uygun yaşayacaksın hem de bütün bunları Allah'ın çizdiği sınırlar dairesinde yaptığından dolayı helal dairesinde yaşayıp Allah'ın rızasına kavuşacaksın. Ve huve latiful habir. Allah her inceliği bilendir. Allah her şeyden haberdar olandır. Buradaki latif ve habirin ikisinin bir araya gelmesi o kadar güzel ki. Bir, Allah lütufkardır. Lütfeder. İki, Allah incelikleri bile bilendir. En gizli şeylerinizden haberi vardır. Ayrıca yaptığı işlerde bir de incelikler vardır. Ve yaptığınız her şeyden haberi vardır. Öyleyse her inceliği düşünen, her yaptığımızdan haberi olan bir Allah'ın huzuruna çıkıp onun huzurunda hesaba çekileceğimizi bilip bu hayatı onun rızasına uygun, onun gönderdiği peygamberlerin çizgisine uygun bir şekilde yaşamak zorunda olduğumuzu hatırlatarak bitirelim. 14. ayet üzerinde konuştuk. Allah izin verirse önümüzdeki hafta 15. ayet üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.